11. ayrım, sayfa 146. Toprağa basınca, Talip Apaydın. Dev Masalı. Hürri nine gene elinde bir tas pekmezle bizim eve geldi. "Kızım," dedi, "ne diyorsun, ne işliyorsun?" Pazar günüydü, ablam yatağına oturmuş yün işi örüyordu. "Buyur nine," dedi, "iyi, sağ ol, sen nasılsın, otur şöyle." "Bu ne ayol, sen mi örüyorsun bunu?" "He, kendimi hırka örüyorum kış için."
"Aman ne güzel olmuş, ne hünerler varmış sende."
"Zor değil nine, herkes örebilir, sana da öğreteyim istersen."
"Nerede kızı, benim elim yakışır mı böyle ince şeylere? Ah zeliham olacaktı ki, şimdi her şeyleri öğrensin senden." "Ah kadersizim, bunları öğrenmeden, görmeden gitti. Pek hevesliydi böyle şeylere, ah ah."
Kadıncağız gene dertlenmişti. Zaten ne zaman bizim eve gelse ölen kızından söz açar, başını iki yana sallaya sallaya ağlardı. Ablamı da ağlatırdı arada.
"Hele otur nine, gene üzme kendini." "Ah kızım ah, ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün? Onu düşünmediğim bir günüm mü var?"
"Ama ölenle ölünmez nine, unutman lazım."
"He, öyle diyorlar, günahmış. Ama gel bir de bana sor, şurama bir ateş düşüyor hanım kızım. Cayır cayır yakıyor içerimi, durduğum yerde duramaz oluyorum."
"Üzülme nine, Allah aşkına bırak, unutmaya çalış. Sen güzel masal anlatırmışsın, masal anlat bize." Hürri nine yazmasının ucuyla gözlerini kuruladı.
"Kim dedi?" diye sordu.
"Çocuklar söylediler, dün sınıfta masal anlattırdım. Birisi dedi ki, Hürri nine iyi bilir. Az daha sınıfta çağırtıp anlattıracaktık. Dedim belki burada sıkılır."
"Çağırsaydınız anlatırdım."
"Şimdi anlat Hürri nine," dedim ben de.
"Ne anlatayım oğlum?"
"Ne istersen." Biraz durdu, gözlerini tekrar sildi, düşündü, yüzü yavaş yavaş değişti.
"Yedi başlı devin masalını anlatayım size," dedi.
"Anlat."
Zamanın birinde suyu bol bir ülkede gürül gürül akan bir çeşme varmış, suyu da buz gibi soğukmuş. Gelen içer, giden içer, yaptırana dua edermiş. Çeşmenin suları öyle bolmuş ki fazlası bağları bahçeleri sularmış. Kırmızı yanaklı elmalar, sarı ayvalar, mor mürdümerikler hep bu çeşmenin suyuyla yetişirmiş. Domatesler, patlıcanlar, biberler olurmuş. Bir de geniş çayır varmış, altında koyunlar, kuzular, inekler, buzağılar yayılırmış. Kara kara kömüşler, dipnotmanda, bu çeşmenin suyuna yatar serinlermiş, her yerden bal akarmış. Dağların geyikleri, bayırların kuşları hep bu çeşmenin suyundan içerlermiş. Bir cennetmiş bu ülke, insanların hep yüzü gülermiş. Evlerden türkü sesleri duyulurmuş, aşıklar saz çalarmış, ozanlar beyit düzermiş. Bir sabah kalkıp bakmışlar ki çeşme dibinden kurumuş, kurnasından damla su akmazmış. Herkes şaşırmış, aklı erenler sorup soruşturmuşlar, eğilip içine bakmışlar, hiçbir neden bulamamışlar. İnsanlar susuz kalmış, bağlar bahçeler kurumuş, çayırlar sararmış, hayvanlar hep kırılmaya başlamış. Bakmışlar ülke tez zamanda çöle dönecek, herkes ölüp gidecek. "Yahu anlayalım bu neden böyle oldu," demişler. Başlamışlar çeşmenin üstünü kazmaya. Kazmışlar, kazmışlar, kocaman bir çukur açmışlar. İşte o zaman anlamışlar her şeyi. Yedi başlı bir dev çıkmış ortaya. Ağzını çeşmenin kaynağına dayamış, çıkan suyu hep o içermiş, damlasını akıtmazmış yere. İnsanlar ne yapsın, korkularından geri kaçmışlar, dev bir ıslık çalmış. "Durun," demiş, "siz su mu istiyorsunuz? Bana her gün bir kız çocuğu getirirseniz size içeceğiniz kadar su veririm." "Ama nasıl olur, nereden buluruz her gün bir kız çocuğu?"
"Başka türlü damla su alamazsınız buradan," demiş. "Gidin hadi."
Zavallı insanlar ne yapsınlar, çaresiz kalmışlar. Köyden her gün bir kız çocuğu getirip karşılığında içme sularını almaya başlamışlar. Ama bu böyle ne kadar gider? Tez zamanda köyde kız kalmamış. Sıra o ülkenin başbuğunun kızına gelmiş. Başbuğun kızı sırma saçlı, inci dişli, pek güzel bir kızmış. Anasının babasının bir tanesiymiş. Onun için saksı çiçekleri gibi nazlı büyütülmüş. Sıra ona geldi diye bütün ülke kan ağlamış.
O kız deve nasıl verilir, o kıza nasıl kıyılır, herkes için dert olmuş.
Ülkenin büyükleri toplanmışlar, çareler düşünmeye başlamışlar. Gençler toplanmışlar, hazırlık yapmışlar. Devle kavga etmekten başka çare kalmadığını anlamışlar.
Başbuğu ilan etmiş. Devi kim öldürürse kızımı onunla evlendireceğim, hazinelerimi ona vereceğim.
Delikanlılar kılıçlarını bilemişler, akşama kadar provalar yapmışlar. Gece amansız bir savaş başlamış. Dev kuyruğunu yere vurdukça zelzeleler oluyormuş. Ağzını açıp üfledikçe ortalık alev içinde kalıyormuş. Bağırdıkça kırlar, ovalar inliyormuş. Herkes korkusundan tir tir titriyormuş.
Şu var ki kimse ölmemiş. Dev kimseyi öldüremiyormuş. Sadece korkutuyormuş.
Bunu en önce bir Keloğlan sezmiş. Demiş ki, bu dev kocaman bir palavra. Heybetinden başka bir şey yok. Bunu ben kendim bile öldürebilirim.
Aman demişler, yapma, senin bildiğin gibi değil, yanına sokulma.
Sokulacağım demiş, göreceksiniz, hem de öldüreceğim.
Kılıcını çekip gürültülün alevlerin içine yürümüş. Oralar bir zaman toz duman içinde kalmış, sanki kıyametler kopmuş.
Taşlar yuvarlanmış, ağaçlar dibinden sökülmüş. Derin derine sesler gelmiş, fakat biraz sonra durum değişmiş. Sesler azalmış, tozlar topraklar yere inmiş, alevler çekilmiş.
Koşup yanına varmışlar ki Keloğlan bir elinde kılıç devin boğazına basmış dikiliyor.
Geçmiş olsun Keloğlan diye bağırmışlar. Nasıl oldu bu iş, bitti mi?
Bitti demiş, bir kılıç darbesiyle öldürdüm. Bugüne kadar boşuna korkmuşuz, kocaman bir hiçmiş bu dev.
Millet bir sevinmiş, bir sevinmiş, davul zurna dövmüşler, şölenler kurmuşlar, 40 gün çalmış, 40 gün oynamışlar.
Ülkenin başbuğu kızını Keloğlan'a vermiş, düğün dernek başlamış, fakat Keloğlan demiş ki, ben bir yoksul çobanım, başbuğun kızına layık değilim, yaptığım işin de öyle büyük bir önemi yok, koyunlarımın, sığırlarımın suya kavuşması bana yeter, başka bir şey istemiyorum, beni rahat bırakın, eskisi gibi işime devam edeceğim.
Kararını kimse değiştirememiş, aslında en yiğit insanlar böyle olurmuş. Kendilerine fazla değer verilmesinden sıkılırlar, kimseden yaptıklarının karşılığını istemezlermiş.
Çeşmenin suları gene gürül gürül akmaya başlamış, bağlar bahçeler yeşermiş, ülke eski halini almış.
Hürri nine sözünü bitirdi, arkaya doğru yaslandı.
Bitti mi Hürri nine?
Bitti oğlum dedi.
Eyvah, çok güzelmiş be, bir daha anlat Hürri nine, ne olursun. Hiç nazlanmadı.
Bir de güldürücü bir masal anlatayım size dedi. Hadi anlat.
Ablam çay demlemişti. Hürri nine çayını karıştırırken düşündü. Sonra bir yudum içti ve anlatmaya başladı.
Zamanın birinde bir köyde yanaz, dipnot ters, huysuz inatçı, Hamdi derler bir çocuk varmış. Büyük küçük hiç kimseyi dinlemez. Ne yapacaksa kendi başına yapar. Canının çektiği gibi yaşarmış. Başındaki saçlar bile herkesin öne doğru büyürken onun geriye büyürmüş.
Bizim sınıftaki Emin gibi, onun saçları da hep yukarıya doğru çıkıyor.
Ha işte öyle. Bu Yanaz Hamdi'nin anası babası yokmuş. Onun için kendisine kimse karışmazmış. Bazen ormanda, bazen çayırda, nerede aklına eserse orada gezermiş.
Herkes gece mi uyur? Bu gündüz uyurmuş. Herkes gündüz mü gezer? Bu gece dolaşırmış.
Kendisine nasihat eden olursa söylenenin tam tersini yaparmış.
Ayağa kalk deyince otururmuş, otur deyince ayağa kalkarmış. Gel deyince gidermiş, git deyince gelirmiş.
Onun için köylüler kendisine kızarlarmış, bahane bulur ikide bir döverlermiş. Hele muhtarın sopası başından eksik olmazmış zavallının. Ama o da öcünü almış.
Bir gün köye vali gelmiş, arkasında atlılar, polisler, jandarmalar.
Bakmış köyün sokaklarında kimse yok, yalnız bir çocuk var. Caminin gölgesine yatmış uyuyor, kaldırmışlar bunu.
Vali git oğlum demiş, köylülere haber ver. Herkes buraya toplansın, vali konuşacakmış da çabuk gelsinler.
Yanaz Hamdi sallana sallana gitmiş, köylülere demiş ki, sakın evlerinizden çıkmayın, vali geldi. Kimi dışarıda görürsen polislerimle dövdürürüm diyor.
Köylüler korkmuşlar, herkes evine girip kapısını kapamış. Kimse dışarı çıkmamış. Vali beklemiş, beklemiş. Ya bu köye ne oluyor, niye gelip konuşmuyorlar diye kızmış. Çağırın bana şu muhtarı demiş. Muhtar evin penceresinden bakmış, kendisine doğru dört jandarmanın geldiğini görünce eyvah demiş, hapı yuttuk, dayağı yedik biz. Koşup ahıra saklanmış. Biraz sonra da arandığını duyunca atın eyerini sırtına alıp hayvanların arasına girmiş. Yere doğru eğilmiş. Jandarmalar gene bulmuşlar bunu. Yularından çekip dışarı çıkarmışlar. Yanaz Hamdi bakmış iş kötüye gidiyor, varmış oraya. Durun yahu demiş, nereye götürüyorsunuz bu atı? Benim bu. Ben sırtına binmeden bir yere gitmez. Muhtar dayak korkusunda yerinden tepinir, at gibi kişlermiş. Yanaz Hamdi üzengiye basıp sırtına binmiş, bir yandan da kulağına fısıldamış. Kişne muhtar, kişne, yoksa dayağı yiyeceksin. Muhtar altın daha bir ekişler, bir de sahice at gibi çifte atarmış. Valinin önüne gelmişler. Ne bu hal demiş vali. Nerede bu köyün muhtarı? Yanaz Hamdi gururlanarak benim demiş. Buyurun. Bu kim? Bu benim atım. Allah Allah, insandan at mı olur be? Elbet olur beyim, istersen kendine sor. Sormuş. Sen at mısın? Evet demiş muhtar. Kimin atı? Aha bunun. Allah Allah, demek bu çocuk kendinden büyük adamları at diye kullanabiliyor. Demek akıllı bir şey, bunu götürelim, işimize yarar. Alıp götürmüşler. Şimdi valinin yaveriymiş. Aferin dedik, epey bir güldük Yanaz Hamdi'ye. Kışa doğru. Son güz yağmurları başlamıştı. İyiden iyiye kışın kokusu duyuluyordu artık. Sabah kalkıp bakıyordu ki gökyüzü koyu bulutlarla kaplı ya da köyün üstüne sis inmiş. Göz gözü görmüyor, ıslak toprak buz gibi soğuk. Ucu duvardan dışarı çıkarılıvermiş, soba boruları boyuna duman püskürüyor. Her evde soba yok. Duvara oyulmuş büyük ocağa bir kütük dikmişler. Altından çırayı yakıp tutuşturmuşlar. Hem ısıtıyor hem aydınlatıyor. Köylünün giydiği yazın neyse kışın da o. Çocukların üstleri başları gene çırılçıplak, ayakları gene yalın. Çoğu okula hala öyle geliyor. Öğretmenler uğraşıp didiniyorlar, babalarıyla analarıyla konuşuyorlar. Ama çocuğuna kışlık urba alan pek az. Bazıları ayaklarına kara lastik geçirmiş. İçine evde örme kalın yün çorap giymiş. Ders aralarında pat pat pat koşuyorlar. Sınıfın ortasına kocaman bir soba kurduk. Okul açıldığı yıl alınmış, eski bir şey. Tütmesin diye üstüne kül, toprak yığıyoruz. Sabah gelirken herkes evinden birer parça odun getiriyor. Kitap torbasıyla odun, öğrencilik nişanı gibi bir şey. Okulda çantası olan yalnız ben varım. Ben de ablamın zoruyla kullanıyorum. Yoksa hiç içimden gelmiyor. Kimsenin yokken benim olması utanç veriyor. Herkes bir kötü bakıyor çantama. Boynuma bir ekmek torbası taksam, defterlerimi, kitaplarımı onunla getirip götürsem daha rahat olacak gibime geliyor. Okulda hademe olmadığı için nöbet tutuyoruz. Silip süpürme, sobayı yakma işini sırayla yapıyoruz. Nöbet benim olunca ablam da yardım ediyor, ben yerleri suluyorum, o da başörtüsünü bağlıyor, kocaman hantal sıraları çeke çeke süpürüyor. Tıpkı evdeki gibi, zavallı ablacığım, benim yüzümden her şeye katlanıyor. Ama seve seve yapıyor bunları. İçinde bambaşka duygular taşıyor, anlıyorum. Bu çeşit çalışmayı, köy okuluna emek vermeyi kutsal buluyor. Yerine getirilmesi gerekli bir borç sayıyor. Her fırsatta eli kolu sıvayıp giriyor işe. Köyü, köy okulunu, köy çocuklarını seviyor. O her zamanki düşünceli, duygulu bakışından anlıyorum bunları. Beni de etkiliyor. Kolay kolay unutamayacağım şeyler duyuruyor. Bir yerlerimi yavaş yavaş ısıtıp aydınlatıyor. Havalar iyiden iyiye soğumuştu. Bir gün son derse pencereden baktık, kar yağmaya başladı. Lapa lapa nasıl da yağıyordu. Tez zamanda yerler bembeyaz oldu. Hep sevinmiştik nedense. Hele biz erkek çocuklar dışarı çıkacağız, kar topu oynayacağız diye sabırsızlanıyorduk. O arada hiç dikkat etmemişiz. Öğretmen sordu. Ayşe niye ağlıyor? Neden ağlıyorsun kızım? Ayşe'ye baktık, bir şeyden korkmuş gibi titriyordu. Yüzü zaten sapsarıydı. Biraz daha sararmıştı zavallı. O zaman gözüm ayaklarına ilişti, yalın ayaktı. Eve nasıl gideceğim diye ağlıyordu herhalde. Öğretmenin yanına gidip kulağına söyledim. İzin verirseniz evden öbür ayakkabılarımı getirip kendisine vereyim dedim.
Git dedi. Koşarak gidip getirdim. Başıma omuzlarıma kar yığılmıştı hemen. Öyle sıkı yağıyordu.
Eski ayakkabılarımı getirip Ayşe'nin ayakları dibine bıraktım. Giy şunları Ayşe dedim. Başını sıranın üstüne eğdi. Giymek istemedi. Daha çok ağlamaya başladı. Öğretmen bırak diye işaret etti bana. Sözü değiştirdi. Başka şeylerden bahsetti. Ama farkındaydım. Arada sırada Ayşe'ye bakıyordu. O da üzülmüştü belli ki. Dersten sonra sen azıcık bekle bakalım dedi Ayşe'ye. Biraz geç git. Öğrenciler anlamışlardı işi. Öğretmen Ayşe'yle konuşacaktı. Hep çıktılar. Bir ben kaldım içeride.
Kızım niye almıyorsun ayakkabıyı dedi. Erdal kardeşin sen üşümeyesin diye getirdi bunu. Böyle kırılır mı? Haydi giy de ayağın üşümesin. Kardeş kardeş her zaman yardım eder. Sen de yarın bunun bir işini yaparsın. Al bakayım giy.
Zorla giydirdi. Kızcağızın üstünde de ablamın diktiği kara önlükten başka bir şey yoktu. O da kirlenmiş, bozulmuştu iyice. Sarı yüzü son derece zayıftı. Üflesen yıkılıverecek gibiydi. Başını yerden kaldıramıyordu. Kitaplarını koltuğuna kıstırıp gitti. Arkasından baktım, ağlayasım geliyordu. O günden sonra okulda devamsızlık birden arttı. Gelende hep takır takır öksürüyorlardı. Kış şiddetli geçiyordu. Bir fırtına esiyordu dışarıda. Binanın çatısı uçuverecek gibi sallanıyordu. Üstelik köyde odun sıkıntısı vardı. Zaten odun uzak bir köyün ormanından kaçak getiriliyordu. Parası olanlar satın alırlardı. Olmayanlar, kaçak odun getirecek kimsesi de bulunmayanlar tezek yakarlardı. Çoğunun tezeği bile yoktu. Onların bacası tütmezdi işte. Ev sahiplerimiz bunlardan birisiydi. Odun getirecek erkekleri yoktu evde. Para da yoktu ki alsınlar. Üşümeyelim diye hiç dışarı çıkmazlardı. Bazen bir sobadan çektiğimiz közü mangala doldurur, kapıdan içeri uzatıverirdik. Yiyecek gibi başına üşüşürlerdi. Körde de çok yere üstüne bir kilim örtülü yerde uyur olurdu. Mangalı duyunca ben o da doğrulur, ellerini uzatırdı. Çocuklar ağlamayı keserlerdi. Zavallıların içeride bile soğuktan elleri ayakları şişerdi. Bir de kokardı odaları havasızlıktan, hiç farkında değillerdi. Ablam kaç kere odun alıverdi. Kapıyı açın, havalandırın, sonra yakın ısıtın dedi. Ama ne değişecek? Yarım saat sonra yine eskisi gibi olurdu. Zaten sobaları yoktu. Odunu ocakta yakıyorlardı. Alevler dumanla birlikte uçup gidiyordu. Doğru dürüst ısınamıyorlardı. Derdi hep bize düşerdi nedense. Ablam sıkıntıdan bazen oturur ağlardı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 156.